Ayrım 5, sayfa 37. Ne düşünüyorsun?" dedi Mark arabayla eve dönerlerken. Abby başını geri yatıp içim kıpır kıpır diye bağırdı. "Tanrım, ne geceydi. Mutlu oldun yani, öyle mi? Ne diyorsun, elim ayağım birbirine dolanıyor. Neden ki? Bir salaklık yapar yüzümü gözüme bulaştırırım diye." Mark gülerek Abby'nin dizini sıktı. "Biz diğer asistanlarla da çalıştık. En iyisinin hangisi olduğuna karar verip seçimimizi yapıyoruz." "Peki bu seçimin ne kadarını size borçluyuz Doktor Odell?" "Ben üstüme düşeni yaptım. Arkadaşlarla benimle aynı fikirdeymiş zaten." "Ya, ciddiyim. Sen gerçekten ilk tercihimiz oldun Ebi. Üstelik çalışma şartlarını bence çok beğeneceksin." Ebi bakışlarını tavana kaldırıp gülümseyerek hayallere daldı. O geceye kadar 3,5 yıl sonra uzmanlığını aldığında ne yapacağına dair kıpataslak fikirleri vardı. Muhtemelen ömrünü sigorta hastanesinde çürütecekti. Muayenehaneyi açmak gibi eskisi gibi cazip değildi. Özellikle de Boston gibi büyük bir şehirdi. Ama Boston Ebi'nin yaşamak istediği yerdi. Mark'ın olduğu yer. "Deli gibi istiyorum bu iş," dedi. "Bir yandan da yüzünüzü kara çıkarmaktan korkuyorum." "Öyle bir şey olmayacak. Ekip ne istediğini çok iyi biliyor. Hepimiz aynı fikirdeyiz." Ebi bir an sustu. "Aaron Levy de öyle mi?" diye sordu. "Neden Aaron farklı düşünsün ki?" "Bilmem. Akşam karısı Elaine'le konuşuyordum. Aaron'un pek mutlu olmadığını hissettim. Hastaneden ayrılmayı düşünüyormuş. Biliyor muydun?" "Nasıl?" Mark şaşkınlıkla ona baktı. "Küçük bir kasabaya yerleşecekmiş." Mark güldü. "Olmaz öyle şey. Elaine, Boston çocuğudur." "Yerleşmeyi düşünen Elaine değil ama Aaron." Mark bir süre tek kelime etmeden yola baktı. Neden sonra "yanlış anlamışsındır" diyebildi. Ebi omuz sikti. "Olabilir." "Işık lütfen," dedi Ebi. Hemşire uzanıp tepedeki ameliyat lambasını hastanın göğsüne gelecek şekilde ayarladı. Kesilecek bölge küçücük iki çarpı işaretiyle belirlenmiş, işaretler beşinci kaburganın üstünden kesik çizgilerle birbirine bağlanmıştı. Ufak tefek bir kadının küçük göğsüydü. 84 yaşındaki Dul Mary Ellen, geçen hafta kilo kaybı ve baş ağrısı şikayetleriyle pasiteye başvurmuştu. Rutin göğüs röntgeninde endişe verici bir bulguya rastlanmıştı. İki akciğerinde de çok sayıda kütle vardı. 6 gündür çeşitli travmalar, kan telleri yapılıyor, röntgenleri çekiliyordu. Bronkoskopi yapılmış, göğsüne iğneler batırılmış fakat hala kesin bir tanıya ulaşılamamıştı. Bugün cevabı öğreneceklerdi. Doktor Wetting neşteri alıp kese çizgisinin üzerine götürdü. Abby onun keseyi yapmasını bekledi ama Doktor Wetting onun yerine sert bakışlı çelik mavisi gözlerini Abby'ye çevirdi. "Akciğer biyopsisine asistanlık yaptın Doktor DiMatteo," diye sordu. "Beş galiba." "Hastanın anatomisini biliyor musun? Göğüs filmlerini gördün mü?" "Evet hocam." Wetting neşteri uzattı. "Hasta sizindir doktor." Ebi adamın elindeki parlayan neşteri hayretle baktı. Doktor Wetting'in son senesindeki asistanlara bile neşter emanet ettiği pek görülmemişti. Neşteri aldı ve çelik bıçağın ağırlığını eline tam oturttu. Kontrollü eliyle cildi gerip kaburganın üst çizgisi boyunca bir kesik açtı. Hasta adeta bir deri bir kemik olduğundan önemli noktaları gizleyecek yağ katmanı yoktu. Daha derinden açtığı ikinci kesikte kaburga arası kasları yardı. Ciğeri boşluğu açılmıştı. Kesik bir parmağını sokarak akciğerin yüzeyine yokladı. Sünger gibi yumuşaktı. "Durum nasıl?" diye sordu anestezi uzmanına. "Gayet iyi." "Tamam, çekin," dedi Ebi. Kaburgalar ayrılınca kesik genişledi. Solunum cihazı bir nefes daha basınca akciğerin küçük bir kısmı balon gibi yapılarak kesikten taştı. Ebi balonu pensle yakaladı. Anestezi uzmanına bir daha baktı. "İyi mi?" "Sorun yok." Ebi açığa çıkmış akciğer dokusuna odaklandı. Kütlelerden birini ilk bakışta gördüm. Parmağını üzerine dolaştırdı. "Çok sert," dedi. "İyi değil." "Şaşırmadım," dedi Wetting. Röntgende bile kemoterapi gerekeceği belliydi. "Biz hücre türünü teyit ediyoruz. Baş ağrısı da beyin metastazmasından mı?" Wetting başını salladı. "Çok agresif ilerliyor. Bundan 8 ay önceki ciğer filmi temiz. Şimdiye kanser tarlası gibi." "Hasta 84 yaşında," dedi hemşirelerden biri. "Hiç değilse uzun yaşamış." Ebi ciğerin kütleli kısmından bir parça alırken ama nasıl yaşamış diye düşündü. Mary Ellen'i ilk kez dün görmüştü. Kadını hastane odasında sessizce otururken bulmuştu. Perdeler çekili, yatak yeri karanlığa gömülüydü. Baş ağrısının olduğunu söylemişti Mary. "Güneş gözlerimi acıtıyor. Ancak uyuyunca kurtuluyorum acılardan. Ağrımayan, acımayan tarafım yok ki. Bana daha kuvvetli bir uyku ilacı verir misiniz doktor?" Ebi işlemi tamamlayıp ciğerin kesik ucunu dikti. Wetik herhangi bir şey söylemedi. Her zamanki soğuk bakışlarıyla Ebi'nin çalışmasını izlemekte yetindi. Sessiz kalması bile iltifattı aslında. Generalin eleştirilerine hedef olmamak başlı başına başarıydı. Ebi nihayet göğsü kapattı. Direğini yerleştirdi ve kanlı eldivenlerini çıkarıp tıbbi atık kovasını attı. "İşin zor kısmı şimdi başlıyor," dedi hemşireler. "Sedeki hastanın ameliyathaneden çıkarken kötü haberi birinin söylemesi lazım." "Biliyordur," diye karşılık verdi Wetik. "Genelde bilirler." Sedye tekerleklerinin gıcırtısı eşliğinde nihaket odasına yürüdüler. Perdelerle çevrili dört yatakta ameliyat sonrasının muhtelif evlerindeki hastalar yatmaktaydım. Son bölmedeki Mary Ellen kımıldanmaya başlamıştı. Ayağını onlattı, inledi. Elini kayıştan kurtarmaya çalıştı. Abby stetoskobu hastanın göğsüne dayayıp ciğerlerini hızlıca dinledikten sonra damardan 5 kilogram morfin yapalım dedi. Hemşire morfin sülfat abimin damarı zerk etti. Acıyı azaltacak kadar etkili, kendine gelebilmesini engellemeyecek kadar hafifti. Mary'nin inlemeleri son buldu. Ekrandaki kalp atışları düzenliydi. "Talimatınız Doktor Wettig," diye sordu hemşire. Bir an sessizlik oldu. Abby'nin de bakışlarını çevirdi Doktor Wettig. "Hastanın sorumlusu Doktor Dumatio," dedi. Sonra odadan çıktı. Hemşireler bakıştılar. Wettig ameliyat sonrası talimatlarını hep kendisi yazardı. Abby'ye bir güven oyu daha verilmiş demekti. Dosyayı masaya götürüp yazmaya başladı. Doğu 5 göğüs cerrahisi servisinin nakli. Tanı akciğerde çoğul kütle nedeniyle açık ciğer biyopsisi. Durum stabil. Beslenme ilaç müdahale talimatlarını tamamladı. Sıra müdahale durumu satırına gelmişti. Düşünmeden tam müdahale yazdım. Sonra masanın diğer tarafında sedyeye yatmakta olan Mary Ellen'e baktı. 84 yaşında bütün vücudunun kanser sarmış bir insanın son günlerini acıyla yaşaması nasıl bir şey olduğunu düşündü. Hasta daha acısız ve hızlı bir ölümü tercih eder miydi bilmiyordu Ebi. Doktor Dumatio ses diyafondan geliyordu. Evet dedi Ebi. 10 dakika önce Doğu 4'ün aradılar. Sizi bekliyorlar. Nöroşirurjiden mi? Neden çağırmışlar? Terrario adlı hastanızla ilgili. Kocasıyla konuşmanızı istiyorlarmış. Karan Terrario artık benim hastam değil ki. Benden mesajı iletmemi istediler. Peki teşekkür ederim. Ebi içine çekerek ayağa kalktı ve Mary Ellen'in yanına giderek nabız monitörünü hayati bildirdiğini bir daha kontrol etti. Nabzı biraz hızlıydı ve hasta tekrar kımıldamaya başlamıştı. Hala acı içindeydi. Ebi hemşireye baktı. 2 miligram daha morfin verin. EKG monitöründeki sinyaller ağır ve düzenliydi. Kalbi ne kadar güçlü diye mırıldandı Joe Terrori'ye. Bırakmak istemiyor, teslim olmak istemiyor. Karısının baş ucuna oturmuş, elini avuçlarını almış, gözlerini osiloskopta çıkan inen yeşil çizgiye dikilmişti. Odada bulunan monitörler, hortumlar, emme pompaları aklını karıştırmış gibiydi. Korkuyordu da. Sanki o gizemli kutunun esrarını çözerse diğer her şeyi anlayacakmış gibi bütün dikkatini EKG monitörüne vermişti. Kendisini sevdiği kadının kalbini atmaktan bir türlü vazgeçmeyen bu insanın başucunda oturmaya götüren olaylar dizisinin nedenini ve nasılını çözebilecekti sanki. Saat öğleden sonra 3'tü. Sarhoş bir sürücünün Karen Terrari otomobiline çarpmasının üstünden 62 saat geçmişti. Hasta 34 yaşında, HIV negatif, vücudunda kanser ve enjeksiyon olmaya biriydi. Aynı zamanda beyin ölümü de gerçekleşmişti. Kısacası sağlıklı organ tahlesi gibi bir bedendi. Kalp, akciğerler, böbrekler, pankreas, karaciğer, kemik, kornea, cilt. Tek bir hasatla en az 6 hayat kurtarılabilir veya iyileştirilebilirdi. Ebi bir tabure çekip adamın karşısına oturdu. Joe ile uzun uzun konuşan tek doktor Abby olduğu için hemşireler onu çağırmıştı. Adamı kağıtları imzalamaya, karısının ölümüne izin vermeye ikna etsin diye Abby bir süre sessizce oturdu. Karen Terrario'nun bedeni aralarında yatıyor, göğsü dakikada 20 soluk ayarlarında inip kalkıyordu. Haklısın Joe dedi Abby. Kalbi güçlü. Bir süre daha onu hayata tutar. Ama hep değil. Vücut sonunda anlar. Vücut bilir. Joe uykusuzluktan ve ağlamaktan kıpkırmızı olmuş gözleriyle ona baktı. Neyi bilir? Beynin öldüğünü. Kalbin atması için bir sebep kalmadığını. Nereden bilir? Beynimize sadece duygu ve düşüncelerimiz için değil, bedenimizin yaşam amacı olması için de ihtiyacımız var. Bu amaç ortadan kalktığında kalp de, akciğerler de çökmeye başlıyor. Ebi solunum cihazına baktı. Onun yerine makine nefes alıyor. Biliyorum. Joe gözlerini ovuşturdu. Biliyorum, biliyorum da. Ebi bir şey demedi. Joe başını ellerin arasına almış, sandalyede öylesine önü arkaya sallanıyor, hıçkıra hıçkıra ağlamayı erkekliğine yediremediği için hafifçe inliyordu. Başını tekrar kaldırdığında saçları gözyaşlarına ıslanmış, tutam tutam dikilmişti. Tekrar monitöre baktı. Bu odada bir tek oraya bakarken kendini güvende hissediyordu. Her şey çok hızlı oldu. Değil, organlar kısa bir süre sonra bozulmaya başlar. O zaman da kullanılamaz. Bunun kimseye faydası olmaz Joe. Joe karısının bedeni üzerinden ona baktı. Evrakı getirdiniz mi? Yanımda. Adam kağıtlara bakmadı bile. Altına imzasını atıp geri verdi. Bir yoğun bakım hemşiresiyle Ebi de tanıdık olan imza attılar. Formun nüshaları Karen Terrario'nun hasta kayıtlarına, New England Organ Bankası'na ve Bay Stanley'in nakil koordinatörünün konuyla ilgili dosyasına girecekti. Sonra organlar alınacaktı. Karen Terrario gömüldükten sonra bile parçaları başkalarında yaşamaya devam edecekti. 5 yaşında oynarken, 20 yaşında evlenirken, 21 yaşında doğum sancıları çekerken göğsünde güm güm attığını hissettiği kalbi bir yabancıda atmaya devam edecekti. Kişinin ölümsüzlüğe en yaklaştığı an buydu. Ama yatağın başucunda sessizce nöbet tutmakta olan Joseph Terrario'nun için rahatlatmıyordu bu. Ebi Vavion, Choi'la ameliyatının sonunda karşılaştı. Vavyen 4 saatlik acil ameliyattan yeni çıkmıştı. Ama soyunup yanına bıraktığı ameliyat tulumunda tek bir damla kan bile yoktu. Ebi organların alınması için hasta yakını onayı verdi dedi. İmzaladı mı evrakı? Evet. İyi, lenfosit eşleştirmesi emrini yazayım. Vavyen yeni bir tulum üstü aldı. Sütyen ve kilotla duruyordu. Tahta gibi göğsünde tüm kaburgaları tek tek sayılmaktaydı. Fahri erkeklik duygusal bir durum, bedensel değil diye düşündü Ebi. Yaşam belirtileri nasıldı diye sordu Vavyen. Stabil durumda. Tansiyonu yüksek tutun. Böbreklerde yetmezlik başlamışsın. AB pozitif böbrekler her gün çıkmıyor. Vavyen tulumun bağcıklı pantolonunu giyip gömleği içine soktu. Yaptığı her hareket ölçülü ve şıktı. Organlar alınırken sen de girecek misin ameliyathaneye diye sordu Ebi. Kalbi benim hastaneye verirlerse giderim. Organların alınması işinin kolay kısmı. Asıl boruları tekrar bağlarken şenlik oluyor. Vavyen dolabın kapağını kapatıp asma kilidin şifresini çevirdi. 2 dakikan var mı? Seni Jos'la tanıştırayım. Jos kim? Eğitim servisindeki hastam. Yoğun bakımda. Bölünme odasından ayrılıp koridorda asansöre doğru yürüdüler. Vavyen bacaklarının kısalığını adeta öfkeli ve sık adımlarla telafi ediyordu. Kalp naklinin başarılı olup olmadığını öncesini ve sonrasını görmeden anlayamazsın dedi. Ben de sana öncesini göstereceğim. Belki senin için durumu biraz daha kolaylaştırır. O ne demek? Senin kadının kalbi var, beyni yok. Benim oğlunun beyni var, kalbi yok. Asansör kapısı açıldı. Vavyen içeri girdi. Trajedi safhasını atlatınca anam vermeye başlıyorsun. Asansörde konuşmadılar. Anam veremiyor değilim diye düşündü abi. Gayet iyi anlıyorum. Vavyen olaya çok net bakıyor. Ama ben annelerin yanı başında duran iki kız çocuğunu aklımdan çıkaramıyorum. Hele ki annelerine dokunmaktan korkmalarını. Vavyen önden yoğun bakıma girdi. Josu da Odey 4 numaralı yatakta uyuyordu. Bugünlerde çok uyuyor diye fısıldadı. Yakalığında Hannah Love yazan tatlı suratlı sarışın hemşire. İlaç değişikliğinden mi? Bence depresyondan. Hannah başını iki yana sallayıp içini çekti. Haftalardır hemşiresi benim. Hastaneye yatıldığından beri biraz çalışıyor ama şahane bir çocuk. Fakat son günlerde ya uyuyor ya da gözlerini ödüllerinden ayırmıyor. Başucunda etrajerde özenle dizilmiş çeşitli ödülleri ve şiltleri gösterdi. Bir de ortaokul 3. sınıftan kalmaydı. Pinewood izci kamp rozetiydi. Ebi biliyordu o kampı. Erkek kardeşi de o kampa gitmişti zamanında. Ebi yatağın yanına geçti. Çocuk beklenenden çok daha küçük gösteriyordu. Hannah Love'un elindeki dosyaya göre 17 yaşındaydı. 14 deseler şaşırmazdım. Serin vakan hortumları, kara terler yatağını sarmış gibi sarmıştı. Kalp kataterini sağ kulaçıktaki ve pulmoner arterdeki kan basıncını ölçmek için kullanıyordu. Abi yukarıdaki ekrandaki sağ karıncık basıncının yüksek olduğunu gördüm. Çocuğun kalbi yeterli pompalamayı yapacak güçte olmadığından toplar damar sistemindeki basınç yükselmişti. Monitör olmasa bile boynundaki mor ve şişkin damarlara bakarak bunu söyleyebilirdim. Karşısında Redding Lisesi'nin 2 yıl önceki beyzbol yıldızı, dedi Vavian. Ben beyzboldan hiç anlamadığım için kaç sayıda yapmış bilmiyorum ama babası pek gurur duyuyordu. Sadece gurur duysa iyi dedi Hanna. Geçen gün topu eldiveni almış gelmiş. Karşılıklı paslaşmaya başladıklarında adımı dışarı çıkarmak zorunda kaldım. Hanna güldü. Oğlan deli. Babası ondan deli. Ne zamandır hasta diye sordu Ebi. Bir yıldır okula gitmiyor dedi Vavyen. Coxsackie B virüsü 2 yıl önce ona bulaşmış. 6 ay içinde konjektif kalp yetmezliği baş göstermiş. Bir aydır da yoğun bakımda kalp bekliyor. Vavyen bir an durduktan sonra devam etti. Değil mi Jos? Çocuğun gözlerini açıktı. Onlara kat kat tül perdesinin gerisindeymiş gibi bakıyordu. Birkaç kere gözlerini kıpıştırdıktan sonra gülümsedim. Selam doktor Çağ. Yeni ödüller görüyorum koleksiyonunda dedi Vavyen. Ah bunlar mı? Jos gözlerini devirdi. Annem bir yerlerden bulup çıkarıyor. Her şeyi saklar zaten. Süt dişlerimi bile bir torbaya doldurmuş saklıyor. İğrenç bir şey bence. Jos seni biriyle tanıştıracağım. Bu doktor DiMatteo. Kendini cerrah asistanıdır. Merhaba Jos dedi Ebi. Çocuğun gözlerini Ebi'ye çevirmesi biraz zaman aldı. Ağzından bir söz çıkmadı. Doktor DiMatteo seni muayene edebilir mi diye sordu Vavion. Neden? Yeni kalbin geldiğinde hangi çizgi filmdeki Roadrunner var ya onun gibi olacaksın. Seni 2 dakika oturtup muayene edemeyeceğiz bile. Jos gülümsedi. Dalga geçme. Ebi yatağın yanına geçti. Jos gecelerini kaldırmış göğsünü açmıştı. Beyaz ve tüysüzdü. Ergen göğsünden çok çocuk göğsüne benziyordu. Ebi elini onun kalbine koydu ve kalbin kaburgalarına kuş kanadı gibi çarptığını hissetti. Çocuğun ihtiyatlı, güvensiz bakışları altında stetoskopunu dayayıp kalp atışlarını dinledi. Pediatri koğuşlarında uzun süre kalmış, her yeni doktorun yine acılar demek olduğunu bilen bir çocuklarda çok görmüştü bu bakışları. Sonunda Ebi doğrulup stetoskopu cebine koyunca Jus'un bakışlarına rahatlık geldi. Bitti mi diye sordu. Bitti. Ebi çocuğun geceliğini düzeltti. Hangi takımı tutuyorsun bakalım? Hangisi olabilir? Doğru ya, Red Sox. Babam bütün maçlarını kaydetti. Eskiden de çok maça giderdik babamla. Ama eve bir döneyim, bütün maçları izleyeceğim. Hepsini art arda. 3 gün boyunca beyzbol izlemekten başka bir şey yapmayacağım. Oksijenli havadan derin bir soluk çekip tavana baktı. Eve gitmek istiyorum. Doktor Cho. Biliyorum dedi Vavyan. Odamda yatmak istiyorum. Odamı çok özledim. Yutkundu ama boğazına takılan yumrudan kurtulamadı. Odamı görmek istiyorum. Hepsi o kadar. Odamı özledim. Hanna onun yanına geçti. Çocuğu kolayla sarıp sallamaya başladı. Jos yumruklarını sıkmış, yüzünü Hanna'nın saçlarına gömmüş, ağlamamak için mücadele veriyordu. Bırak kendini dedi Hanna. Tutma kendini, ağla yavrum. Bak ben buradayım. Hep yanında olacağım, tamam mı Jos? Ne zaman istersen, sıkma kendini. Hanna çocuğun omuzunun üstünden Abby ile göz göze geldim. Hemşirenin yüzündeki yaşlar çocuğun değil kendisinin gözyaşlarıydı. Abby ile Vivian sessizce odadan çıktılar. Yoğun bakımdaki hemşire odasına geçtiklerinde, Vavion Jus Oda ile kalan terör ürün kanlarında lenfosit eşleştirmesi yapılması için düzenlenen talimatın üst alanını imzaladı. Ameliyata en çabuk ne zaman girebilir diye sordu Abby. Yarın sabah bile olabilir. Elimizi ne kadar çabuk tutarsak o kadar iyi. Çocukluğunu 3 kere taşık halde geçirdi. Kalp ritmi bu kadar düzensizken fazla zamanı yok. Vavion dönüp Abby'nin yüzüne baktı. Ben bu alanın bir Red Sox maçına daha gidebilmesini istiyorum. Sen de istemez miydin? Vavyen'in yüzünde her zamanki gibi sakin ve ifadesizdi. İçi pamuk gibi olsa da Vavyen bunu asla yüzüne yansıtmayacak diye düşündü Abby. Doktor Çağ diye seslendi koğuş sekreteri. Evet, lenfosit taraması için cerrahi yoğun bakım aradım. Karen terör ürünü taramasını başlatıldığını söylediler. Hayret, stajyerim ilk defa işe yaramış. Ama eşleştirilen kişi Jos O'Day değil. Vavyen sekretere dönüp baktı. Ne dedin? Başka biri için eşleştirme yapılıyormuş. Nidavos adında bir özel hasta için. İyi de Jos'un durumu kritik. Listenin başında o var. Bana sadece kalbin öbür hastaya nakledileceğini söylediler. Vavien ayağa fırladı. 3 adımda telefonun yanına gidip numara tuşladı. Abby kısa bir süre sonra onun konuştuğunu duydu. Ben Doktor Cho. Karen terörü için lenfosit taraması emrinin kimin verdiğini öğrenebilir miyim? Dinledi. Sonra kaşlarını çatarak telefonu kapattı. Öğrendim mi? Kimmiş diye sordu Abby. Evet. Kimmiş? Doktor Mark Hodel. Iron 5 sayfa sonu 46.